Çınaraltı.
Değerli dinleyiciler, TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Çınaraltı programının bir yenisinden hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz ve bu beraberliğin mutluluğunu yaşıyoruz. Ve programımıza başlamadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlamak istiyoruz. Değerli dinleyiciler, günlük hayatımızda çok kullandığımız bazı eşyaların tarihçesi insanı bazen çok dikkatini çekiyor. Mesela çatal, soframızın vazgeçilmez aksesuarlarından, hatta unsurlarından çatal. Daha 3 asır evveline kadar Avrupa'da çatalla yemek yiyenler mahdut bir zümreydi. Bu düşünülürse çatalın tarihçesi insana enteresan gelebilir. İsterseniz hep beraber çatalın tarihçesine dönelim. Değerli dinleyiciler, çatalın tarihçesine geçmeden önce eski bir Avusturya vesikasına göz atmak doğru olacaktır. Zira 1624 tarihli olan bu emirname, eski zamanların sofra terbiyesindeki iftidailik ve laubalilik hakkında esaslı bir fikir verecek haldedir. Avusturya kralı adına subaylara çekilen bir ziyafet münasebetiyle verilen bu talimat, bugün bizim için hayli garip ve gülünçtür. Talimatın birinci maddesi şöyle: kralın karşısına üst, baş, çizmeler temiz olarak çıkılacak, davete sarhoş gidilmeyecek ve ağır başlı davranılacaktır. 2. Masada iken iskemle üzerinde yalpalanılmayacak ve bacaklar dümdüz ileriye uzatılmayacaktır. 3. Her lokmanın üzerine içilmeyecek, içtikten sonra da bıyıklar ve ağız iyice kurulanacaktır. 4. El tabağın dibine kadar sokulmayacak ve bilhassa kemikler arkaya veya masanın altına atılmayacaktır. 5. Parmaklar yalanmayacak, tabağın içine tükürülmeyecek ve örtüye sümkürülmeyecektir. 6. İskemleden yuvarlanacak ve yıkılmadan yürüyemeyecek kadar içilmeyecek ve içki bardaklarına hayvan gibi saldırılmayacaktır. Evet, talimat böyle değerli dinleyiciler. Demek oluyor ki eskiden sofralarda hareket tarzı bu kadar iptidai ve serbestti. Çatal deyip geçmeyelim. Onun bulunduğu medeni sofra adabı hususunda mühim bir dönüm noktası olmuştur çatalın bulunuşu. Yemek ve içmeyi insanileştirmiştir. Çatal sofra adabında bir inkılap sembolü gibi algılanmıştır Avrupa'da. Değerli dinleyiciler, Avrupa'da önceleri yemek el ile yenildiği için sofraya oturulmadan evvel lavabolarda el yıkama merasimi icra edilirdi. Bu lavaboları eskileyen ve tasların mütekamil ve sabit şekilleri saymak doğru olur. Madenlerden veya taşlardan yapılırdı. Duvarların içindeki hususi oyuklara yerleştirilen portatif tipleri de vardı. Zaten el yıkamak ta eski Yunan ve Roma devrinden Rönesans'a kadar hiç ihmal edilmemişti. Akdeniz kültürünün bir unsuru idi. Lakin Rönesans'tan sonra bu temizlik ve sıhhat icabı eski ehemmiyetini kaybeder gibi olmuştu. Lavabolardan sonra el yıkama leğenlerine dönüldü. Bu leğenlerde ve aynı su ile 2-3 ve daha fazla kimsenin ellerini yıkaması adeti uzun müddet devam etti. Herhangi yüksek bir kimsenin elini yıkadığı leğende el yıkamak bir şeref sayılırdı. Zaten sofrada da o zamanlar, yani 17. asra kadar bir kaptan iki kişi yerdi. İki veya üç şişli çatallar kullanılmaya başlandıktan sonra el yıkama işi tekrar ihmale uğradı. Zira artık yemekler ağza el değmeden giriyordu. Bu sebeple el yıkamaya bir ihtiyaç yoktu. Çatalın kullanılması hangi tarihte başlamıştır? Bu suali kati olarak cevaplandırmak müşkül değerli dinleyiciler. Howard tarafından yazılmış olan eşya lügatında Yunanların ve Romalıların çatalı bildiklerini fakat kullanılma sahasının çok dar olduğunu yazıyor. Yunan tarihçi Homeros'tan da Yunanların etlerini ateşte kızartmak vasıtası olarak çatala benzer bir alet kullandıklarını öğreniyoruz. Nitekim Romalılarda da usul aynıydı ve Roma şehir harabeleri arasında bu nevi çatallara rastlanmıştır. Tabii o çatallar bugünküler gibi değildi ve işleri de başkaydı. Mamafi çatal, bıçak, kaşığın bazı Romalılarca sofra takımı olarak kullanıldığı da sabit olmuş bir keyfiyettir. Romalılar kesici bıçağı kultellus derlerdi. Büyüklerine, yani mutfak için olan doğrayıcı bıçaklara kulter kokinaris adını vermişlerdi. Kasapların kullandığı bıçaklar ise şimdiki tiplerine çok yakın biçimdeydi. Bir de ufak bir kaşık kullanılırdı ki ligula yahut lingula, yani küçük dil diye anılırdı. Şekli de insan dili gibiydi. Küçük tahta çomaklarla yemek yiyen Çinlilere tuhaf tuhaf bakılır ama onlar daha 300 yıl önceki Avrupalılardan daha ileridirler sofra aksesuarları bakımından. Değerli dinleyiciler, Avrupa sofra tarihinde ilkin bıçağın, sonra kaşığın ve en sonunda çatalın yer aldığını görürüz. Avrupa'da ilk çatal 14. asır başlarında görülmüştür. 1328 yılında Macaristan Kraliçesi Clemens'in eşyası arasında 30 kadar kaşık ile bir de altın çatala rastlanmıştır. Kraliçe Jean d'Euron'un ölümünden sonra da eşyası arasından bir kılıfa itina ile yerleştirilmiş bir adet çatal ile 64 kaşık görülmüştü. 13. asırda bile pek hususi ziyafetlerde çatal kullanılırdı ama yayılmamıştı. Bütün Orta Çağ boyunca çatalın işini elin üç parmağı görmüştür. Yemek salçalı ise salça ayrıca kaplar içinde sunulurdu. Herkes etini birbiri ardınca salçaya batırır, ardından da ekmeğini banardı. Venedikliler 11. asırdan beri çatalı tanıyorlardı. Fakat Venedik'te çatal sosyal bir mücadele mevzu olmuştu. Çatala karşı hücumlar yapılmış ve çatal meşhum addedilmişti. İşte bunun içindir ki Fransa'ya gizliden gizliye giren çatallar ilkin saray eşyaları arasında saklı kalmıştır. Howard'ın eşya lügatında çatal yemek çeşitlerinin çoğalması üzerine bir zaruret olmuş ve ancak 16. asırda yapılmıştır diyor. Bonaf isminde bir tarihçi de çatalın Fransa'ya girmesini şöyle anlatıyor. Fransa kralı 3. Henry Polonya'dan dönerken Venedik'e uğramış. Orada ona muhteşem bir karşılama ve kabul merasimi yapılmış. Bu ziyafette gördüğü çataldan çok hoşlanmış. Dönünce bundan etrafındakilere bahsetmiş ve böylece çatal Fransa'ya girip yayılmıştır. Sonraki krallardan 14. Louis'nin sofrasında ise çatalı yalnız kral kullanırdı. Diğerleri bıçak kullanır ve yemeği elleriyle yerlerdi. Avrupa'da yemeğin bugünkü gibi yenişi çok daha yenidir değerli dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, ecdadımız Müslüman olduktan sonra da eski kültürünün devamı olarak yemeği ortadan yerde ve elleriyle yerlerdi. Kaşık ve çatal bizim kültürümüze sonradan girmiştir. Ama bıçak eskiden beri vardı, yemeği parçalamak için kullanılırdı. Hazreti Peygamber'in tahtadan 3 tane sivri dişi bulunan bir çatalı olduğu ve icap ettiği zaman, et yemekleri gibi icap ettiği zaman bu çatalı kullandığı bilinmektedir. Araplar da eski Türkler gibi yemeği elleriyle yerlerdi değerli dinleyiciler. Ama çorba gibi sıvı yiyeceklerin yenilmesi için kaşıklar kullanılırdı. Yani çatal ve kaşık sofranın asli unsuru değildi ama Araplarda çatal ve kaşık bilinmekteydi. Tabii burası Orta Doğu medeniyetin beşiğidir ve icabında kullanılırdı. Çatala ve kaşığa ihtiyaç göstermeyen yemekler elleriyle, elle yenirdi. Ki elle yemek çok kimseye yadırgasa bile sıhhate en yakın yeme şeklidir. Hele eller yıkandıktan ve mikroptan arındırıldıktan sonra arada hiçbir vasıta olmaksızın doğrudan yemeğe temas etmesi çok daha sağlıklı ve lezzetli bulunmuştur. Ama şurası bir gerçek ki çatal ve kaşık da ta Hazreti Peygamber'den bu yana sofralarda var ola gelmiştir. İşte çatal ve kaşığın buradan Akdeniz'den Venediklere, Venediklerden Avrupa'ya geçtiğini söyleyebiliriz. Ecdadımız da, yani Osmanlılar da yemeği elle yemişler ama çatal ve kaşık kullanmışlardır. Eski müzelerden ve hususi koleksiyonlardan anladığımız budur. Çatal, kaşık ve bıçak Avrupalılardan çok önce Türk sofralarında boy göstermişti. Ama kullanımı günümüzdeki kadar yaygın ve asli değildi, bunu da itiraf etmek lazım. Değerli dinleyiciler, eski devirlerde Bizans'ın aşağı tabakalarından yetişmiş ve küçük yaşta önce babasını, sonra da iffet ve namusunu kaybetmiş olan Kıbrıslı bir kadın, İstanbul'da Markiyanus itili yani kız taşı semtinde günahkarlıkla vakit geçirip o yoldan hayatını kazanıyordu. Bizansların İllirya ve bizim vaktiyle Kigalık dediğimiz kıta ahalisinden Upravda adında bir Bizans askeri İstanbul'a gelerek şehrin ayağını sırasına geçmiş ve bir zaman sonra da amcası Justinianus tarafından imparatorluğun veliahtı ilan edilmiş. Bu zat asıl ismini de Latince Justinianus adına çevirmişti. Justinianus Latince zinet, süs manasına gelir. İşte bu genç, Upravda adındaki bu genç, kız taşında size bahsettiğimiz kadınla tanışmış, onu Bukaleon Sarayı yani yaklaşık bugünkü Çatladı Kapı tarafındaki kendi evine götürmüştü. Eski Bizans kanunlarına göre şeref ve iffetleri bozuk kadınlar ile o zamanın kibarlarının evlenmesi yasaktı. Bu kadın, Justinianus'un gönlünü büsbütün kendine bağlamak için büyük bir maharetle hareket ediyordu. Justinianus ile gece gündüz beraber kaldıkları günler oluyordu. Güzelliği ile Upravda'yı Justinianus'u kendinden geçiriyor ve kendisine tamamen bağlamıştı. İmparator İllyriyalı Justin bu size bahsettiğimiz kanunu yani şeref ve iffetleri bozuk kadınlarla kibarların evlenmesini yasaklayan kanunu, o maddesini zamanın singlitosuna yani ayan meclisine, senatosuna kaldırtınca Justinianus da bu işveli kadından evlendi. Bu kadının adı Theodora'ydı değerli dinleyiciler. Justinianus mevkii dolayısıyla bir miktar para dahi biriktirmeye muvaffak olmuştu. Aşklarının ve kendi iyiliklerine dönmüş olan hadiselerin efendim şükranını belirtmek üzere kendi evlerine, aşk yuvalarına yakın bir yerde gerek kendilerince ve gerekse Justin tarafından kerametli sayılan Aziz Sergios ve Vako namına bir kilise yaptırmışlardı. Buna Küçük Ayasofya Camii deniyor ve hala bu kilise ayaktadır. İmparator Justin öldü. Aradan seneler geçti. Justinianus imparator oldu. Theodora da imparatoruşa mevkine geldiler. Theodora lüks ve gösterişe çok düşkündü. 532 senesinde imparator, sevgilisi imparatoriçeyle hipodroma gidiyorlardı. Teodora, rengi menekşeye yakın, erguvani ve etekleri altın sırma işlemeli bir esvap giymişti. Göz kamaştırıcı da mücevherler takılmıştı. İmparator ve imparatoriçenin maiyetindeki bir kısmı zırhlı ve miğferli, kalkanlı, mızraklı, bir kısmı da iki tarafı keskin baltalarını omuzlarına almış saray muhafızları bulunuyordu. Sirkte hem spor hem de siyasi rolleri olan yeşillerle mavilerin kulüpleri arasında birbirini çekememezlikten karışıklık çıkmış ve bir ihtilal başlamıştı. Yeşiller Latince olarak Tras Auguste Justiniane Vinca, yani hükümdarlar hükümdarı Galip Justinian avazlarıyla hitap ederek imparatora müracaat etmişlerdi. Bizans ahalisi tarafından kullanılan bu cümleyi tahlil edince bu üç cümleden, bu üç kelimelik cümleden August ve Vinca sözlerinin Yunanca değil, Latince olduğu görülür. Hakikaten Doğu Roma İmparatorluğu'nun, yani Bizans İmparatorluğu'nun kuruluşunda Bizans'ın resmi dili Latinceydi değerli dinleyiciler. Rumcanın da kullanılmasına ancak asırlar geçtikten sonra müsaade olunmuştu. Nitekim Rumca dediğimiz dil de tamamen Yunanca değildir. Bizansların kullandığı kelimelerden çoğu Rumca diye yeni Yunanca'ya, Elenika'ya kabul olunmuştur. 19. asırda Yanarus tarafından tedvin edilmiş olup da Yunan Marif Nazırı Yerokostopoulos imzasıyla Yunan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1891 tarihli resmi tamimiyle tavsiye edilmiş küçük hazine Mikros Tisavros isimli iki büyük ciltten müteşekkil bir lügat kitabı var. Bu lügat kitabında Bizans'tan gelme kelimeler yanında BZ remziyle işaret olunuyor ve bu suretle aslı Yunanca olan kelimelerden de ayırt ediliyor. Orta çağın devamı müddetince Bizanslar Yunanlılığı hoş görmemişler ve kabul etmemişlerdir. Nitekim Bizans telakkileri bakımından şu cihet dayı kayda şayandır ki Elinos Yunan kelimesi Bizanslara göre eski putperestliğin müteradif manasıdır. Elinos sözünü Bizanslar makbul bir sıfat saymazlardı. Hristiyanlık ile bağdaşamayacağı kanaatiyle bu sıfatı ancak Elladikos Yunanistanlı lafzıyla kullanmışlardır. Yani Yunanlı kelimesi Bizans'ta putperest manasına geliyordu. Çünkü o zaman oralılar putperest idiler. Şunu da söylemek gerekir ki değerli dinleyiciler, eski Rumca yazılar da kısmen Latince'ye benziyor. Mesela Agio Sergio Ke Vacco kelimesi Küçük Ayasofya Camii'nin galerilerinde Orta Çağ'da yazılmış ve bugün dahi mevcut eski Bizans yazılarına bakılırsa kelimeler ve alfabeler tamamen Yunanca değildir. Latin karakterli kelimeler kullanılmıştır. Netice itibariyle değerli dinleyiciler, bugün Yunanlıların çok sahip çıktıkları Bizans ve Bizansların varisi olmak sözü biraz havada kalıyor. Tarihçiler bunu kabul etmiyor. Lügat alimleri de Bizansların konuştuğu dille bugün Yunanların konuştuğu dil arasında dağlar kadar fark olduğunu söylüyorlar. Evet, bir bağlantı, bir benzerlik, moda tabirle bir etkileşim var. Fakat hiç kimse bugünkü Yunanlıların Bizansların torunu olduğunu iddia edemez. Çünkü o zaman Bizans Roma İmparatorluğu'nun merkeziydi ve çok sayıda Latin asıllı kimse, yani Romalı, burada yaşıyordu. Ve ortaya Yunanlılarla Latinlerin karışımından doğan bir ırk ve bir dil ortaya çıkmıştır. Yunanistan halkı ise bu Bizanslarla hiçbir bağlantısı yoktur. Değerli dinleyiciler, 200 yıl kadar önce bir gün herkes birbirine artık yolcuların ve yük nakliyatının demir raylar üzerinde buharla işleyen vasıtalarla yapılacağını söylüyordu. Kulaktan kulağa yayılmaya ve dolaşmaya başlamıştı bu haberler. Daha çok yayılmadan önce de Fransa'da restorasyon devrinin son yıllarında bazı yerlerde bu yolda muhtelif denemeler yapılmış, raylarda atlarla çekilen araba dizileri kullanılmıştı. Bugünkü şömendiferin ilk örneği 1830 yılında Liverpool'da ortaya çıktı İngiltere'de. Buhar, demirin atı zaten ne zamandan beri insanın zihnini kurcalıyordu. Avrupa'dakiler Liverpool ile Manchester arasında lokomotiflerle çekilen vagonların içinde önce yüklerin ve sonra da yolcuların nasıl taşındığını dikkatle takip ediyorlardı. Bundan 7 yıl kadar sonra 25 Ağustos 1837 yılında Paris ile Saint-Germain arasında şimdiki trenlere en benzeyen bir nakliye vasıtasının ve demir yolunun açılış tarihi oldu. Bu yolda ilk kanun 1842 yılında çıktı. Bunda kurulması kararlaştırılan geniş şebekelerin listesi zikrediliyordu. Ve bu işler devlet tarafından yardım göreceği bildirilen bir takım şirketlere veriliyordu. Şirketler tarafından yapılıyordu. Fakat o zamana kadar cari olan posta arabalarının ölümü demek değildi bu. Onlar daha 16 yıl faaliyet gösterdikleri gibi burada kendi sahalarında yenilikler de yaptılar. Mesela aralarında birleşerek nakliyat katarları ihdas ettiler. Üstü düz arabalarla yük ve eşya taşımaya koyuldular. Yeni yollar ve yeni işler kazandılar. Şimendiferlerin gelip dayandıkları yerlerde toplanarak oralarda biriken yolcuları ve yükleri istenilen yerlere taşımaya başladılar. Lokomotifler gittikçe fazlalaşmaya başladıysa da bu tarihi posta arabaları yine içlere doğru çalıştılar. Bu yenilikleri muhtelif sahalarda yankıları oldu değerli dinleyiciler. Ticari, iktisadi, içtimai neticeleri. Burada üzerinde duracağımız şeyler değil. Bunlar çok uzun uzun söz söylenecek şeyler. Ancak o zamanki bir takım hatıraları, anekdotlara biz kısaca göz atmak istiyoruz. 1836 yılında tünellerin içinde nefes alınamayacağı ileri sürülüyordu. Bu bakımdan da demir yoluna ümit beslenmiyordu. İki tren karşılaşınca aralarında sıkışacak havanın yolcuların nefesini keseceğini öne sürenler vardı. Trenleri tutturmak için din adamlarının halka tavsiyelerde bulunmalarını sağlamayı düşündüler. Ama köylüler buna rağmen o yıllarda bir iki defa yağan şiddetli yağmurlara ve yer elmalarına, patateslerine arız olan bazı hastalıklara hep trenlerin sebep olduğunu söylediler. Gazeteci De Girard'den bu mevzuda etraflı bir hatırat bırakmış, ilk trenlerin halk üzerindeki ilk tesirlerini tasvir etmiştir. En ince noktalarına kadar tasvir ettiği tren yolculuğu hakkındaki bir yazısını şöyle tamamlıyor. Yaşasın şimendiferler. Müthiş bir süratle gidiliyor fakat buna rağmen hiçbir korku hissedilmiyor. Posta arabalarında hafif bir inişte bile insan daha çok korku duyar. Hem onlarda tehlike daha çok diyor. O asrın büyük yazarlarından Victor Hugo'nun ilk tren yolculuğuna dair düşüncelerinde de herkesin o günlerde duyduğu fakat onun gibi anlatamadığı hisleri buluyoruz. Victor Hugo da Madame de Girard'den gibi 1837 yılında trene ilk binişini tespit ve tasvir ediyor. Anvers Brüksel postasına binmiş. Karısına yazdığı bir mektupta şöyle tasvir ediyor. 4'ü 10 geçe bindim, 8'i çeyrek geçe vasıl oldum. Çok nefis bir cevelan gezinti. Bunu iyice anlatmak için de tesirlerini insanın kendisi üzerinde hissetmesi lazım. Yani tatmayan bilmez diyor Victor Hugo. Emsalsiz bir sürat. Yol kenarlarındaki çiçekler çiçek değil de sanki birer leke veya daha doğrusu kırmızılı beyazlı çizgiler gibi. Buğday tarlaları sarı bir örtü gibi. Yonca tarlaları da uzunlamasına örgüleri andırıyor. Ufukta evler, kuleler ve ağaçlar durmamacasına hareket halindeymiş gibi görünüyorlar. Arada bir kapı tarafından bir gölge, bir karartı, şimşek gibi bir anda gözüküp kayboluyor. Bunlar silahlı yol bekçileri. Akşam oluyordu. Ben birinci arabadaydım. Birinci vagondaydım yani. Lokomotif biraz ilerimde şiddetli gürültülerle kırmızı akislerini ağaçlara ve tümseklere bırakarak ilerliyordu. Brüksel'e giden tren yolda bizimkiyle karşılaştı. Öyle belirli olarak bir şey görmenin imkanı yok. Ne vagonları, ne yolcuları, ne de erkeklerle kadınları tefrik etmek mümkün olmuyor. Anaforun arasında görünen sadece beyazlı koyulu şekiller. Bu kargaşalık arasından bağırışmalar ve sesler geliyor. Her ikisinde pek çok vagon ve pek fazla yolcu var ki hepsi de fırtına gibi. Gidecekleri yerlere, kimi şimale, kimi cenuba doğru böylece taşınıyorlar. Demirden atın, yani trenin, hakiki bir hayvan olmadığını düşünmemek için insanın kendisini hayli zorlaması lazım. Duraklarda nefes nefese kaldığı duyuluyor. Kalkışa geçerken kendini zorluyor, yolda sesler çıkarıyor. Terliyor, titriyor, ıslık sesi var, kişniyor, yavaşlıyor, hızlanıyor. Tekerleklerinden yani nallarından kıvılcımlar çıkıyor. Ve nefesi yoldaki ağaçların dalları arasında parçalanan beyaz duman bulutları halinde üzerinizden aşıyor. 1500 kişiyi, hemen hemen bir şehir halkını saatte 40-50 kilometre süratle taşıdığına bakılınca bu devrin büyüklüğü anlaşılır. Evet, Victor Hugo kendi devrini büyük görmekte haklıdır. Biz de kendi devrimiz için böyle düşünüyoruz ama her iki devir mukayese kabul eder mi? Bakalım yarınkiler bugün için ne düşünecekler? Evet değerli dinleyiciler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya bir başka Çınaraltı programında ve yeni mevzularla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.